Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 21. Ayrım. Hacı Ali Bey, oğlunun hal ve hareketini yakından izliyor, onunla baş başa kalıp sohbet etmenin fırsatını kolluyordu. Bazı sabahlar Taceddin işe gitmeden büyük odada kahve içiyorlar, memleket meselelerinden bahsediyorlardı. Daha doğrusu Hacı Ali Bey konuşuyor, oğlunun ilgisini çekebilecek mevzular açarak onun da fikrini almaya çalışıyordu. Kısa cevaplarla geçiştiriyordu Taceddin. Kafasını toplayıp bir konu üzerinde yoğunlaşamıyordu ki. O sabah da Taceddin'i tam evden çıkmaya hazırlanırken kapının önünde yakaladı Hacı Ali Bey. "Sabah kahvemizi içelim, öyle gidersin," dedi. Odaya geçtiler. Hacı Ali Bey, sehpanın üzerinde duran keskin gazetelerinden birini aldı. Taceddin'in ilgisini çekecek bir haber yakalamaya çalıştı. "Şuraya bak hele," dedi. "Kırşehir'de de gazete çıkarıyorlarmış." Taceddin'in bakışlarında yakaladığı küçücük merak ışığına sıkıca tutundu. 3 Mart 1341, yani 3 Mart 1925 tarihli gazetedeki haberi okumaya başladı. Kırşehir'inde şimdilik 15 günde bir çıkarılmak üzere Kırşehir namıyla resmi bir gazetenin intişara başladığını idarehanemize varit olan 2. numarasından anladık. Komşu memlekette çıkan bir refiki pek samimi hislerle tebrik ve devamı muvaffakiyetini temenni eyleriz. 15 günde bir, 15 günde bir diye güldü Hacı Ali Bey. Bizim gazetemiz ne zamandır haftada 2 gün neşrediliyor. Keskinimizle ne kadar gurur duysak azdır. İlk defa dile getirmiyordu bunu Hacı Ali Bey. Keskinle, memleketiyle gurur duymuştu hep ve bu gururu her fırsatta vurgulamayı da görev bilmişti. Babasına gıptayla baktı Taceddin. Kendisi için doğduğu, üzerinde yaşadığı mekanın hiçbir önemi kalmamıştı. Zaman ve yer kavramını yitireli ne kadar olduğunu bile kestiremiyordu. Aynı gazeteden bir başka habere geçti Hacı Ali Bey. İşte bu haber Taceddin'in üzerinde mutlaka iyi ya da kötü bir etki yaratacak güçteydi. Muhacirler gidiyorlar. Hükümetin malumatı var mı? Keskin'deki muhacirlerin önümüzdeki pazar günü topluca Bursa'ya azimet edeceklerini Sureti Mevsuka'da haber aldık. Haberin tamamını okuyacağına özetlemeyi tercih etti Hacı Ali Bey. Kendi yorumlarını da katarak getirdi gerisini. Sahip çıkamadık muhacirlere. İhane toplayacak hale gelmiş zavallılar. Muhacirlere verilmek üzere köylüden arpa, buğday toplayıp ambarlara doldurmuşlar. Ama hiçbiri sahibine ulaşmamış. Durum dahiliye vekaleti celilesinin nazarı dikkatine arz edilmiş. Taceddin'in yüzünde beliren korku ifadesini neye yoracağını bilemedi Hacı Ali Bey. Yanlış mı yapmıştı bu haberi okumakla? Gerçekten de paniğe kapılmış gibiydi Taceddin. Keskin'de bunlar yaşanıyorsa Yunan illerinde neler oluyordu kim bilir? Patrisya, Ali, ya onlar da buradaki muhacirler gibi bir lokma ekmeğe muhtaç kaldılarsa? En iyisi konuyu değiştirmekti. Bu kez 9 Mart 1341, yani 9 Mart 1925 tarihli Keskin gazetesinden İsmet Paşa'nın kurduğu kabineyle ilgili bir ajans haberini okumaya hazırlandı Hacı Ali Bey. Meclisin bugünkü içtimaında Fethi Bey'in istifasına ve yeni kabineyi teşkile İsmet Paşa'nın memur edildiğine dair Reis-i Cumhur Hazretlerinin beyanatını müteakip 2 müstenkif ve 23 muhalife karşı 155 rey ile yeni kabineye itimat beyan edilmiştir. Yeni kabine şu surette teşekkül etmiştir. Başvekil İsmet Paşa Hazretleri, Malatya. Dahiliye Vekili Cemil Bey, Tekfurdağı. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, İzmir. Müdafaa-i Milliye Vekili Recep Bey, Kütahya. Adliye Vekili Mahmut Esat Bey, İzmir. Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey, İstanbul. Maliye Vekili Hasan Bey, Trabzon. Ticaret Vekili Ali Cenani Bey, Gazi Ayıntap. Sıhhiye Vekili Doktor Refik Bey, İstanbul. Bahriye Vekili İhsan Bey, Cebeli Bereket. Marif Vekili Hamdullah Subhi Bey, İstanbul. Ziraat Vekili Sabri Bey, Saruhan. İsmet Paşa'dan sonraki isimleri dinlemedi bile Taceddin. Yeni hükümet yeni bir umut olabilir miydi? Mübadelenin iki tarafta birden açtığı onulmaz yaraları sarmak için teşebbüste bulunabilirler miydi? Gerçi mübadele sözleşmesinin altında İsmet Paşa'nın imzası da vardı ve çok zayıf bir ihtimaldi ama yakın tarihte olmasa bile 1 yıl, 2 yıl, Bu süreyi daha fazla uzatmak istemiyordu Taceddin. Mümkün olan en yakın tarihte bir geri dönüş ümidi yaratabilirler miydi? İmkansızlıkların farkında olsa da ümit etmekten vazgeçemiyordu insan. Bu gidişin dönüşü olamayacağını çok iyi biliyordu Taceddin. Ama bildiği bir şey daha vardı. İçindeki ümit, Taceddin bu dünyada var olduğu müddetçe an be an onunla beraber yaşayacaktı. Taceddin eve dönmüştü dönmesine ama tek taraflı da olsa annesiyle arasındaki küslüğü sürdürüyordu. Fatih Hatun ne yapsa gözlerini yakalayamıyordu oğlunun. Fazla da umursamıyordu bu durumu. Ana oğul zaman içinde eski muhabbetlerine döneceklerdi elbet. O günü sabırsızlıkla bekliyordu Fatih Hatun. O akşam yemeğin sonlarına doğru tam da Taceddin odasına çıkmaya hazırlandığı sırada "Yarın Taceddin'e kurşun döktüreceğim," dedi. "Üzerimizdeki ağırlığı alsın götürsün. Nazara, kem göze de iyi gelir kurşun döktürmek. Kızları gelinleri çağırdım. Hepsi nasiplensin okunacak dualardan." Taceddin'e bakarak ekledi. "Kendisi de evde olsa başına dökülecek kurşun daha tesirli olur ama öyle şeylere yanaşmaz ki benim oğlum." Cevap vermedi Taceddin. Asıl kurşunu yüreğine yemiş birine başına dökülecek kurşunun ne faydası olacaktı ki? Evin içi bayram yeri gibiydi. Konu komşu, kızlar, gelinler büyük odaya doluşmuş, Gürcü bacının gelmesini bekliyorlardı. Gürcü bacı, ailesindeki kendisinden önce dökücülük yapmış büyüklerinden destur, yani el almış, kurşun dökme konusunda keskinde herkesin tanıdığı yaşlı, biraz aksice, eserekli bir kadındı. Kapıdan içeriye girer girmez sordu. "Kimin başına dökülecek kurşun?" "Oğlumun," dedi Fatih Hatun. "Ama kendisi yok. Odasında dökeceğiz kurşunu." Suratı ekşidi Gürcü bacının. "Olmaz öyle şey," dedi. "Çağırın gelsin." "Etme bacım," dedi Fatih Hatun. "Bizim oğlan biraz inattır. Kurşunu da onun için döktürüyoruz ya." Gönülsüzce razı oldu Gürcü bacı. Ama salonun kalabalığından ürkmüş gibi, "Hangi odaysa oraya götür beni," dedi. "Üç kişiden fazla kimseyi de istemem yanımda. Bilmiş olun." Fatih Hatun, Ümüş Hatun ve Şaziye Gürcü bacıyı alıp üst kata sabahtan beri köşe bucak temizleyip pakladıkları Taceddin'in odasına çıkardılar. Kullanılacak malzemeleri önceden hazır etmişlerdi. Hemen işe koyuldu Gürcü bacı. Önce küçük ispirt ocağını yaktı. Bir parça kurşunu madeni kepçenin çukuruna yerleştirdi. Ateşin üstüne tutarak eritti. Taceddin'in kendisi orada olmadığı için yatağının üzerine beyaz bir örtü serildi. Gürcü bacı yatağa doğru eğilerek erimiş kurşunun bulunduğu kepçeyi sağ eline, su dolu bir tası da sol eline aldı. Dudakları kıpır kıpır dualar ederek erimiş haldeki kurşunu suyun içine döktü. Cızırtılı sesler arasında katılaşan, üzerindeki küçük girintiler, sivri uçlu çıkıntılar oluşan kurşun parçasını eline alıp dikkatle inceledi. "Nazar var o, nazar var oğlunda," dedi Fatih Hatun'a. "Bak şuraya. Şuradaki yuvarlak deliği görüyor musun? Göz var dedim sana." "Gözü olanın gözü çıksın," diye söylendi Fatih Hatun. "Hele oku üfle bacım. Kısmeti açılsın oğlumun. Anasına babasına muhabbeti artsın." "Tövbe tövbe," diyerek başını iki yana salladı Ümüş Hatun. Esas niyeti buydu demek kumasının. Biraz önceki işlemi 3 kez tekrarladı Gürcü bacı. Her seferinde sudan çıkardığı sertleşmiş kurşun parçasının üzerinde birbirinden değişik şekiller tespit etti. Balıklar, kuşlar, gözler, iğneler gördü. Gördüklerini oradakilere gösterdi. Kah iyi, kah kötü birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Kurşunun içine döküldüğü suyun bir kısmını şifa olsun diyerek odanın dört bir yanına serpeledi. Geri kalanı Fatih Hatun'un eline tutuşturdu. "Akan temiz bir suya ya da toprağa dökün bu suyu," dedi. "Benden bu kadar. Hadi Allah'a ısmarladık." Eli ayağına dolaşıverdi Fatih Hatun'un. Böyle apar topar gitmek olur muydu hiç? "Dur hele bacım, hiçbir şey ikram edemedik sana. Aşağıda misafirler bekliyor. İnelim, biraz soluklan, dinlen, öyle gidersin." "Kalabalığa giremem ben," diye kesti Gürcü bacı. "Yemekle içmekle de aram iyi değildir. Buradan sonra iki yere daha gideceğim zaten." Fatih Hatun yüklüce bir para saydı Gürcü bacının eline. Uğurladı, ferahlamıştı. Salonu dolduran misafirleriyle keyifli bir çay içmeyi hak ettiğini düşünüyordu. Fatih Hatun'un gündüzki keyfi akşam yemeğine de yansımıştı. Gürcü bacıyı, kurşun dökme safhalarını, dökülen kurşunun üzerinde şekillenen gözlerin nazar anlamına geldiğini, Taceddin'in üstünde ağır bir nazar olduğunu anlattı da anlattı. Yaptığı işten dolayı Taceddin'den değilse bile kocasından takdir görmeyi bekliyordu. Ne var ki Hacı Ali Bey dini bütün bir adam olsa da bu tür hurafelere pek itibar etmezdi. Hatırı kalmasın diye dinler görünüyordu karısını. Fatih Hatun, kurşun suyunu odanın her yanına serpti Gürcü Bacı diyerek son noktayı koyduğunda oturduğu yerde irkiliverdi Taceddin. Yabancı ellerin odasına uzanmasından, kullandığı eşyalara değmesinden rahatsız olmuştu. Yemeğini öylece bırakıp kalktı. Yukarıya, odasına çıktı. Görünürde her şey yerli yerindeydi. Olup biteni bilmese, birilerinin buraya girip saçma sapan işler yaptığını tahmin bile edemezdi. Nispeten rahatlamıştı. Patricia ile sohbet etme ihtiyacındaydı. Ona ve Ali'ye kavuşmanın sabırsızlığıyla çekmeceyi açtı. Gözlerine inanamadı. Fotoğrafların yerinde yeller esiyordu. Işımla çıktı odadan. Merdivenleri ikişer üçer atlayarak aşağıya indi. Öfkesinden tir tir titriyordu. Ateş çıkıyordu gözlerinden. Doğruca Fatih Hatun'un karşısına geçti. ''Nerede fotoğraflar?'' diye haykırdı. Hacı Ali Bey ile Ümüş Hatun kavrayamamışlardı meseleyi. Fatih Hatun ise böyle bir tepkiyi bekliyormuş gibi gayet sakin görünüyordu. ''Ne fotoğrafı?'' dedi kayıtsızca. İyice zıvanadan çıkmıştı Taceddin. ''Ne fotoğrafı olduğunu çok iyi biliyorsun sen.'' diye daha da yükseltti sesini. ''Söyle bana, nerede o fotoğraflar?'' ''Hangi fotoğraflar oğlum?'' diye araya girdi Hacı Ali Bey. Ağlamaklıydı Taceddin. Perişandı. Babasına döndü. ''Patricia ve Ali ile beraber onlar gitmeden önce bir fotoğraf çektirmiştik.'' dedi. ''İki tane tab ettirmiştim. Birini Patricia'ya verecektim, kısmet olmadı. Bende duruyordu ikisi de. Benim için çok önemliydi baba.'' Yeniden annesine doğru hamle yaptı Taceddin. Delici bakışlarını Fatih Hatun'un gözlerine dikti. ''Allah rızası için söyle, ne yaptın o fotoğrafları?'' Kaçacak yeri kalmamıştı Fatih Hatun'un. Önemsiz bir mevzudan söz eder gibi, Taceddin'in gözlerinin içine baka baka, ''Yırttım, attım.'' dedi. Çılgına dönmüştü Taceddin. Yumruk yaptığı elleriyle kafasına vuruyor, canından can kopmuş gibi çaresizce dövünüyordu. ''Sen o fotoğrafı değil, beni parça parça ettin Fatih Hatun.'' diye haykırarak yığıldı sandalyeye. ''Dur hele evlat.'' dedi Hacı Ali Bey, üzgün görünüyordu. ''Fatih Hatun.'' dedi sert bir sesle. ''Söyle bakalım, hakikaten o fotoğrafları yırtıp attın mı?'' Kısa bir sessizlik oldu. Kararsızlık içindeydi Fatih Hatun. Ne cevap vereceğini bilemiyor gibiydi. ''Yırtmadım.'' dedi sonunda. Diriliverdi Taceddin. İçinde yanan umut ışığına sıkıca sarıldı. Fatih Hatun'u ürkütmekten korkar gibi sesini alçaltarak sordu. ''Ne yaptın peki?'' ''Tavan arasındaki sandığın içine attım.'' Bunları söyler söylemez de içinde palazlanan öfkeyi kusmaktan kendini alamadı Fatih Hatun. ''İki tane karton parçası için ananı üzmene değdi mi? O uğursuzların suretine baka baka solup gideceksin oğlum. Vazgeç artık. Onlardan hayır yok sana.'' Duracak, dinleyecek halde değildi Taceddin. Yıldırım hızıyla merdivenlerden ikinci kata, oradan da tavan arasına çıktı. Duvarın dibinde duran ceviz sandık, Taceddin için dünyanın en emsalsiz hazinesini saklıyordu içinde. Sabırsızlıkla açtı sandığın kapağını. Oradaydı. Lüzumsuz, işe yaramaz bir eşya gibi fırlatılıp atılmış, boynu bükük iki fotoğraf. Hasretle bağrına bastı Taceddin. Gözlerinden inen yaşlar, Patricia'nın, Ali'nin yüzlerinde yol yol izler bırakmaktaydı. Yemin etti Taceddin. Söz verdi ikisine de. Bir daha hiçbir yabancı el değmeyecekti üzerlerine. Kırardı o elleri, yok ederdi o ellerin sahibini. O kişi kendi öz annesi olsa bile. Selanik, Mart 1925. Büyük acılarla yara almış insanlara zaman her şeyin ilacıdır lafı küfür gibi gelir. O morfiya da aynı fikirdeydi önceleri. Öyle şeyler yaşamışlardı ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, acılarının kabuk bağlayabileceğine inanmıyordu. Ama olmuştu işte. Üstlerine sihirli bir değnek değmiş gibi her geçen gün iyiye, güzele ve umuda taşıyordu onları. O değneği elinde tutan ve ilk dokunuşu yapan kişinin Cemal Efendi olduğunu inkar etmek nankörlük olurdu. Cemal Efendi ve ailesinin bıraktığı ev ve fırın sayesinde kurulu düzenin üzerine kendi düzenlerini kurabilmişlerdi. Ama ne zorluklarla. Kendi kanlarından olan insanların aşağılamalarına maruz kalmış, dışlanmışlardı. Anadolu'dan gelmiş, Türkçe konuşan, adetleri, tavırları, hatta tipleri bile kendilerine benzemeyen bu yabancıları yadırgamıştı yerli ahali. İlk günlerde fırının müşteri sayısındaki bariz azalma kara kara düşündürmüştü Umorfia'yı. Dükkanın el değiştirmesinin yanında kadın eline geçmesinin de payı büyüktü bu azalmada. Fırına un getiren toptancı Hristo bile alışverişi sonlandırmaya kalkmış, Umorfia ile uzun uzun konuştuktan sonra çuval başına okkalı bir zam yaparak devam etme kararı almıştı. Neyse ki kısa sürede yoluna girmişti işler. Umorfia ve Eleni bilfiil kendileri çalışıyorlardı fırında. Ekmeğin yanında Eleni'nin yaptığı kurabiyelerde kapış kapış satılıyordu. Kazançları iyiydi. Toptancıdan aldıkları un miktarını ikiye katlamışlardı neredeyse. Kötü bir başlangıç yapmışlardı ama fena adam değildi aslında Hristo. Arada bir dükkana uğrayıp hatır sormayı ihmal etmiyordu. Kimi zaman un çuvallarını tek atın çektiği arabasına yükletip kendisi getiriyor ama çoğunlukla yanında çalışan güçlü kuvvetli delikanlılara bırakıyordu bu işi. Bir seferde oğlu Ares un getirmişti dükkana. Babasına tıpatıp benzeyen ama onun aksine sessiz, sakin, saygılı bir delikanlıydı. Dükkanda çalışan Cemal Efendi'nin emektarları Hector ve Panos'tan da gayet memnundu Umorfia. Bir dediğini iki ettirmiyorlar, ne istese anında yerine getiriyorlardı. Evet, her şey yolunda gidiyordu. Ama Umorfia'nın en büyük sevinci Patricia'daki olumlu gelişmelerdi. Eskiye nazaran çok daha iyi durumdaydı Patricia. Bahçeyle ve ev işleriyle ilgileniyor, Ali'yi her gün gezmeye çıkarıyor, dönüşte dükkana uğrayarak annesiyle tetesine yeni keşfettiği yerleri anlatıyordu. Hepsinden önemlisi, Patricia eskisi gibi odalara kapanıp ağlamıyordu artık. İçinde bulunduğu şartlara ayak uydurmak için gayret gösteriyordu. Kızının çevresine ördüğü kalın kozadan tümüyle çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu Umorfia. 21. ayrımın sonu. Sayfa 210. Devamı 22. ayrımda.